Ayrım 27. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 316. Hikmet Bey. Hikmet Bey yarbaydı. Tarih öğretmenimizdi. Kısa boyluydu. Bir omzu eğikti. Omzunun eğikliğini sürekli masada oturarak yazı okumasından sanırdım. Liseyi bitirinceye dek bulunmaz, eşsiz tarih öğretmenlerim olduğuna inanmışımdır. İşte bu iyi öğretmenlerden biri de Hikmet Bey'di. O yıl İslam tarihi okuyorduk. Aman Tanrım, İslam tarihini Hikmet Bey nasıl ayrıntılı anlatırdı, nasıl ama. Öyle de tatlı anlatırdı ki, anlattığı konunun içinde yaşıyormuşum gibi olurdum. Hikmet Bey'in İslam tarihi anlatışının bir özelliği vardı. Olayları kendisi de yaşamış, tanığı olmuş gibi coşkuyla anlatırdı. Sanki 1300 yıl öncesinin olaylarını değil de evinden okula gelirken başından geçmiş bir olayı, dün yaşadığı bir olayı sıcağı sıcağına anlatıyormuş gibi anlatırdı. O anlatırken sanırdım ki, Hazreti Ömer'in arkadaşıdır ya da Ebu Bekir'le aynı mahallenin çocuklarıdır. Öyle bir İslam tarihi okumuştuk ki sanırım üniversitede bile ancak bu denli ayrıntılı okunabilir. Hikmet Bey'in söylediklerini durmadan not tutardım. 6-7 defter dolusu tarih notum olmuştu. Hikmet Bey'i bu denli ilgiyle ve severek dinliyordum ama sınavlarda tarihten zor, pek zor başarı kazanabiliyordum. 5 alıyordum ama pek zorlukla. Bu kadar çok çalışarak zorlukla başarmamı belleğimin zayıflığından sanıyordum. Gerçekten de belleğim zayıftı. Ezberleyemiyordum. Ezberlenecek derslerden başarı kazanmam zor oluyordu. Birkaç yıl sonra tarihteki zorlanmamın salt belleğimin zayıflığından olmadığını anladım. Bunu yine başka tarih öğretmenleri bana anlatmış oldu. O iyi öğretmen Hikmet Bey tarihsel olayları en ince ayrıntılarıyla anlatıyordu ama hep masal gibi anlatıyordu. Hatta sonunda çıkarılacak dersleri bile söylüyordu. Bu yüzden onu büyük ilgiyle, sevgiyle, hayranlıkla dinliyor ama bir iki gün sonra anlattıklarını unutuyordum. Çok unutkan olduğumdan çalıştığım bölümleri de sonradan unutuyordum. Hikmet Bey o tarihi derinlemesine ayrıntılarıyla bilen öğretmen bize tarihsel olayların nedenlerini anlatmazdı. Ya da neden diye anlattıkları gerçek neden değil, daha önceki bir olayın sonucuydu. İster istemez her olayın sonucu bir önceki olayın nedeni oluyordu ama bunlar iç neden değil, görünürdeki dış nedenlerdi. Cebirdeki, geometrideki, fizik ve kimyadaki formülleri bile ezberleyemeyen, o formülleri kendim çıkararak bulan bir öğrenci olduğundan gerçek nedenlerini bilmediğim tarih olaylarını çabuk unutuyor ve onları birbirine bağlayamıyordum. Bu durumda durmadan not alıyor, durmadan yazıyor, yazdıklarımı özetliyor, satırların altlarını renkli kalemlerle çiziyor ve bir takım çizelgeler çıkararak tarih dersini anımsamaya, gözümün önüne getirmeye çalışıyordu. Çünkü göz belleğim daha iyiydi. İngilizce. İngilizce öğretmenimizin Atıf Bey adında biri olduğunu anımsıyorsam da belleğimde ondan hiçbir iz yok. Ona Mr. Atıf denirdi. Yabancı dil öğrenmeye çok istekli olduğumdan bütün öğrencilik yaşamımda var gücümle yabancı dile çalıştım. Ama başaramadım. Liseyi bitirip harp okuluna geçen 1000'e yakın öğrenciydik. Aramızdan İngilizceyi oldukça öğrenen yalnız 2 arkadaşım oldu. Onlar da öbür derslerde başarılı değillerdi. Çalışmalarının bütün ağırlığı da salt İngilizceydi. Ayrıca dil öğrenmeye özel yetenekleri vardı. Şu kanıya vardım, yabancı dil konusunda. Bizim liselerde bugün de uygulanan yöntemlerle yabancı dil öğrenilemez. Yıllardan beri yabancı dil öğretmenlerine ödenen paralara, harcanan zamana, verilen emeğe hep yazık olmuştur. Bunun bir başka yöntemini bulmak gerekir. Uygulanan yöntemle de yabancı dil öğrenmiş olanlar varsa, onlar özel yetenekleri ve aşırı ilgileriyle okula gitmeseler de nasıl olsa yabancı dil öğreneceklerdi. Nitekim aramızdan İngilizce öğrenmiş olan 2 arkadaşımız özel çabalarıyla dil öğrenebildiler. Aramızdan İngilizce öğretmenlerimiz okulda değil, çok sonradan kendi çabalarımızla öğrenmişizdir. İngilizce öğrenmeyi o denli çok istiyordum ki akşam yemeğinden sonraki müzakere saatlerinde o gün öğretmenlerin verdikleri dersleri İngilizce not etmeye çalışırdım. Elbet beceremezdim ama bundan vazgeçemezdim de. Kendimce bir yöntem bulmuştum. O günkü dersin notlarını İngilizce olarak yazarken İngilizcesini bilmediğim kelimeler gelince bunları Türkçe olarak yazardım. Hatta cümle yapılarını bile Türkçe yaptığım olurdu. Bu notlarımın gerçekte çok gülünçlü olduğunu bildiğim için arkadaşlarımın görmemesine çalışırdım. Nefis terbiyesi. Çok içlendiğim zamanlar oluyordu. Bu içliliğin, bu aşırı duygusallığımın belli bir nedeni de yoktu. Hatta nedenini bilemediğim bu aşırı duygusallık ve içliliğimi arkadaşlarıma bir üstünlüğüm olduğunu bile sanıyordum. Bir iki hafta süren bu içime kapanık dönemlerimde kendimce şiirler yazardım. Bir kış gecesi, çok fırtınalı bir gece. Arkadaşlarım koğuşa gittikten sonra derslikte kalıp pencereden şimşeklerin çakışını seyrederek, fırtınanın uğultusunu dinleyerek şiir yazdığımı anımsıyorum. Bunların çok kötü şeyler olduğunu liseyi bitirmeden anlayıp hepsini yırtıp atmıştım. Derslerim dışında da çok kitap okurdum ama seçerek okumuyordum. Seçme olanağım yoktu. Elime geçen her kitabı okuyordum. Bu kitaplardan biri nefis terbiyesinden, iradeyi pekiştirme alıştırmalarından söz ediyordu. İrademi güçlendirmeye çok küçük yaşımdan beri çaba gösterirdim. Bu kitabın etkisinde kaldım. Kitapta nefis terbiyesi için verilen öğütler arasında bir de konuşmama alıştırması vardı. Kendime karşı konuşma grevi yapacaktım. Böylece irademi güçlendirmiş olacaktım. Bunu denedim. Hafta tatili günü dışında 2 hafta süresince arkadaşlarımla tek kelime konuşmadım. Üstelik bunu arkadaşlarıma da belli etmedim. Konuşmadığımı arkadaşlarıma belli etmemek, konuşmamaktan çok daha zordu. Salt bunun zorluğunu anlamak için bizimkine benzer arkadaşlar çevresinde hiç kimseyle konuşmamayı bir gün bile denemek yeter. 15 gün sonra kendime uyguladığım konuşma grevinden vazgeçtim. Çünkü az daha sürdürsem arkadaşlarım bendeki anormalliği anlayacaklar, o zaman da irademi terbiye edeyim, nefsimi terbiye edeyim derken alay edilen enayiler arasına girecektim. Bir de bunlardan oldun mu bir daha ne yapsan kurtuluş yoktur. Derin bataklığa saplanılmış gibi. Kumbara. Halkın biriktirebileceği küçük paraları tek ellerde toplamak için bankaların tasarruf hesabı diye büyük reklamların daha yeni başladığı yıllardı. Damlaya damlaya göl olur denilen atasözü bankalarda göllenecek para damlalarıyla gerçekleştirilecekti. Amaç, sözde burjuvaların yoksunu oldukları büyük sermaye birikimini sağlamaktı ve o dönem için gerekli ve zorunluydu. Küçük para damlalarının toplanması için bankalar kumbara çıkarmaya başlamışlardı. Kumbaralar su tası gibi kullanılacak, taslarda biriken paralar bankanın gölüne boca edilecekti. Sanırım kumbarayı ilk çıkaran İş Bankası'ydı. Gazetelerde ve afişlerde kumbara reklamları yapılıyordu. Para biriktirerek zengin olunabileceğine inanıyordum. Dünyadaki bütün zenginlerin de çok tutumlu davranıp paracıklarını bir bir biriktirerek milyoner olduklarını sanıyordum. Çünkü işten artmaz, dişten artar diye öğretmişlerdi. Biz de inanmıştık, büyüklerimiz söylüyor diye. Çünkü onlar da aldatılmış olduklarını bilmeden inanmışlardı. Para biriktirerek, elbet ebeğin karşılığı olan paradan artırıp biriktirerek zengin olunabileceği sanısı bende uzun yıllar sürmüştür. Nedenli geç gelişmiş olduğumun anlaşılması için söyleyeyim ki 30 yaşımdayken bile tutumlulukla para biriktirilerek zengin olunabileceğini sanıyordum. O zamanlar bir esnaf bankası vardı. Belki de adı İstanbul Esnaf Bankası'ydı. Bu esnaf bankası da kumbara çıkarmıştı. İş Bankası'nın kumbaraları parlak metaldendi. Oysa Esnaf Bankası'nın kumbaraları renkli deriyle kaplıydı. Üstelik daha küçüktü. Renkli deriyle kaplı oluşu ve küçük boyutu yüzünden göze sıcak görünüyordu. Salt bana daha güzel geldiği için Esnaf Bankası'nın kumbarasını yeğledim. Eminönü'nde şimdi alan olan yer çok dardı ve orada yapılar vardı. Bu yapılardan birinin yer katında Esnaf Bankası bulunuyordu. Kumbara alabilmek için para biriktirmiştim. Okulumuzun tatilde bulunduğu bir gün Esnaf Bankası'na gittim. Yeşil, vişne çürüğü, kırmızı, kahverengi, mavi, sarı renkli deri kaplı kumbaralar içinden mavi derili olanını seçtim. Bankada bana hesap açtılar ve imzamı aldılar. Çok güzel bir imzam olmasını istediğim için derslikte boş zamanı bulunca defterime durmadan biçim biçim imzalar atardım. İmzamın çok özgün olmasını istiyordum. Sonunda keskin köşeli harflerle yazdığım M. Nutret yazılı imzamı beğenmiştim. Harflerini, düz çizgileri kesiştirerek yazdığım imzam Çin yazısına benziyordu. Bankada da bu imzayı atmıştım. İlk olarak imzamı bir resmi belge üstüne atıyordum. İmzam, işlemi yapan memurun ilgisini çekti. Öbür memurları da çağırıp imzamı gösterdi. Gülüştüler. Alay ederek mi yoksa değer vererek mi gülüştüklerini pek anlayamadım. Ama biraz böbürlendim, biraz da utandım. Banka cüzdanımı, kumbaramı alıp bankadan çıktım. Babamdan her hafta 50 kuruş, kimi haftalarda da 1 lira alıyordum. Asker okulu öğrencilerine vapur 40 para, 1 kuruş idi. Verilmese de olurdu. Tramvay 1. mevki 100 para, 2. mevki de 50 paraydı. Eflatun renkli kağıt 100 para, 2,5 kuruş vardı. 50 para o denli değerli bir paraydı ki 100 para vermemek, 50 paraya tramvayda gidebilmek için saatlerce, hatta yağmur altında bile yeşil renkli 2. mevki tramvayları beklediğimiz olurdu. Önümüzden kırmızı renkli 1. mevki tramvaylar geçip gider, biz sanki başka yöne giden tramvay bekliyormuşuz gibi aldırmazdık. Okuldan da bize 60 kuruş aylık verilirdi ama bu 60 kuruşu tam olarak aldığımız pek seyrekti. Her aylıktan para kesilecek bir şeyler çıkar, elimize 30-40 kuruş geçince sevinirdik. Ayda iki ayda bir evlerine gittiğim Salim Bey'le büyük oğlu Edip abim de bana para verirlerdi. Edip abimin 2 lira verdiği bile olurdu. Çok az para harcardım. Biriktirdiğim paramı hep kumbarama atardım. Böylece kumbaramda biriktireceğim paralarımın kaç yüzyıl yaşarsam 100.000 lira edeceğini hesaplamadan milyonların sahibi olacağımı düşlerdim. Kumbaramı doldurmuş, coşkuyla bankaya götürüp içindeki paraları yatırmıştım. İkinci kez kumbaramı doldurmaya çabalıyordum. Eminönü'ndeki esnaf bankası önünden geçerken o bankanın sahibiymişim gibi olurdum. Bu yüzden oradan geçmek hoşuma giderdi. Bir gün yine oradan geçiyordum ki, banka yok, banka yerinde yok, banka kapalı. Ona buna sordum, bilen de yok, banka da ortada yok. İster istemez okula döndüm. Çok sonraları öğrendim ki esnaf bankası batmış. O denli güzel, sevimli, beğenili kumbaraları olan bir bankanın nasıl olup da battığına pek şaştım. Kumbaranın güzelliği bana bankanın güvencesiymiş gibi geliyordu. Bir gün bankanın kapısı üstüne daktiloda yazılmış bir kağıt yapıştırmışlardı. Ticaret kanununun, daha bilmem ne kanunlarının falan filan maddeleri, mahkeme kararıyla, tarih, tasfiye halinde bulunan, paramızı alırken anlaşılır biçimde insan gibi konuşanlar şimdi banka batınca kara kaplı kitap gibi en anlaşılmaz biçimde konuşuyorlardı. O karışık, o ağdalı yazıdan benim anladığım şuydu. Mudilerin, para yatıranların haftanın şu 2 günü filan adresteki yere başvurmaları. Bildirilen adrese gittim. Küçücük bir dükkan. İçeride kalın defterler arasında birkaç adam. Onlardan birine banka hesap defterimi kumbaramı uzattım. Bir takım işlemlerden sonra elime sayı yazılı bir kağıt verdiler. Benimle uğraşan, işlemi yapan memurun yüzünden, yani koskoca bir banka batmış, sen de kalkmış bu kadarcık küçük bir para için buralara gelip bizi uğraştırıyorsun. Olur mu yani? Dediğini okuyor, kendimi eksikli bulup utanıyordum. Verilen numaralara göre sırası gelenlerin paralarını geri vereceklermiş. Gittim geldim, bir türlü benim paramı geri alma sıram gelmedi. Günün birinde de dalgalı saçtan kepenge indirilmiş dükkanı kapalı buldum. Esnaf bankası işte böyle batmıştı. Sonraları şanssızlığıma kanıt olarak bankayı bile batırdığımı, koskoca bankanın para yatırdım diye benim zengin olmamam için battığını söyleyip çok gülmüşümdür. Banka mı batmış? Varsın batsın. Banka bir tane değildi ya. Ben öyle kolay kolay yıkılacak, yılacak, banka battı diye zengin olmaktan vazgeçecek bir çocuk değildim. Hemen gidip bu kez de İş Bankası'ndan bir kumbara aldım. Patlayıncaya dek. Sınıf arkadaşım Mehmet Karahasanoğlu anlatmasaydı o olayı Ali'nin ölümünü hiç anımsayamayacaktım. Belleğimin bilinmez bir yerinde unutulmuş bir anıydı o. Ali aplak yüzlü bir oğlandı. Yüzü patates yumruları gibi şiş şişti. Kocaman kafası yüzünden, gövdesi de olduğundan iri izlenimi verirdi. Saman doldurulmuş şiş çuval gibi yumuşak, tombul bir gövdesi vardı. Burnu çok yumruk yemiş, boksörlerinki gibi basıktı. Somun pehlivanı denilen tipte kof bir dolgunluğu vardı. Çirkindi ama iyi yürekliydi, sevimliydi. Ağırkanlı bir çocuktu. Yavaş yavaş devinirdi. Maltepe Askeri Okulu'ndan gelmiş döneklerdendi. Yoksul bir çocuk olmalıydı ki cep harçlığını kendi çıkarmaya çalışırdı. Her hafta izne çıkınca bir kutu çikolata alır, bu çikolataları lotarya olarak arkadaşlarına çektirip kazandığı parayı harçlık yapardı. Dersliklerdeki sıralarda 2 öğrenci yan yana otururduk. Her öğrencinin sırada ayrı bir dolap gözü vardı. Kimi öğrenciler sıra gözlerini aşırı bir özenle süsler, hele sıra kapaklarını renkli kağıtlarla donatır, resimlerle süslerdi. Hırsızlık çok olurdu. Bu yüzden sıralarımızı sıra kapağına ve sıra kasasına çaktığımız 2 burgulu halkayla kilit takarak kilitlerdik. Kolay açılabilir ucuz kilitleri telden yapılmış maymuncukla açanlar olurdu. Hırsızlara kilit dayanmıyordu. Bu yüzden kilitten başka güvence de gerekiyordu. Sıra kapağına içten burgulu halka geçirilir, sıra kasasının ön yüzüne de delik açıp bu delikten kapaktaki halkaya geçecek biçimde bir uzun çivi sokarlardı. Çivi kapağın içindeki halkaya geçince bir gizli kilit olurdu. Çivinin yerini bilmeyen sıra kapağını açamazdı. Çivi geçirilen bu burgulu halkadan oluşmuş gizli kilide gereksinmezdim. Sıramın göz kapağına ucuz bir kilit takmakla yetinirdim. Çikolata çektirerek kumar oynatanlardan kimisi çok çikolata kazanmış arkadaşlarından bu çikolataları ucuza geri toplar, onlarla yeniden çikolata çektirirlerdi. Zil Cavit böyle yapanlardan biriydi. Bir kutu çikolatayı bir ders haftası boyunca sanki 4 kutu çikolataymış gibi birkaç kez satıp ucuza geri toplar, yine satardı. Zil Cavit'in sıra gözü çok süslüydü. Hem sağlam bir kilidi hem de o gizli çividen kilidi vardı. Çikolata çektirerek çok para kazanıyordu. Biriktirdiği paraları da bütünletip bir 50 liralık yapmış, sırasına koymuş. O zaman 50 lira aşağı yukarı bir üst teğmen aylığıydı. Zilcavit'in sıra gözünden 50 lirası çalınmış. Gizli çivinin yerini bilenden başkası çalamaz. Nuri Can adlı esrar içen bir öğrenci arkadaşımız Zilcavit'in sıra gözünün gizli kilit çivisini biliyormuş. Zilcavit Nuri Can'ın ardına düştü. Nuri Can'ı kendisine belli etmeden gizlice izlemeye başladı. Bu iz sürme 4 gün sürdü. Sonunda Nuri Can'ı kantinde 50 liralığı bozdururken suçüstü yakalayıp zorlu bir kavgadan sonra parasını geri almıştı. Tombalak Ali çektirdiği çikolataları arkadaşlarından ucuza geri alacak açık gözlerden değildi. Çikolata kutusunun durduğu sırasını bir ucuz asma kilitle korurdu. Birikmiş parası da yoktu. Para kazanmak için sattığı çikolatalardan bile kendisi yemezdi. Ama yemeği çok yerdi. Onunla birlikte Maltepe Lisesi'nden dönek gelmişlerden Selim Ali ile bahse tutuştu. Bir kutu çikolatayı Ali yiyebilirse Selim çikolataların parasını ödeyecekti. Ali için bu büyük bir fırsattı. Para kazanmak için bir türlü yiyemediği çikolataları tıka basa yiyecekti. Bahsi kazanırsa iki kat kazançlı çıkacaktı. Hem çikolatalarını birden satmış olacak hem de sattığı çikolataları kendisi yiyecekti. Meraklı öğrenciler Ali'nin çevresini kuşattı. Ali bir kutu çikolatayı önüne açtı. Kutuda 50 çikolata vardı. Çikolataları kırmızı sargı kağıtlarından çıkarıp yaldızlı kağıtlarından sıyırıp yemeye başladı. 1, 2, 3, 5, 10, 15. İlkin çikolataları teleserek yerken gittikçe ağrıyordu. 20, 21, 25. Ali iyice yavaşlamıştı. Arada su içmek istedi. Yağma yok, su içemezsin. Su içip bastırarak babam da yer bir kutu çikolatayı. Pazarlıklarında su içmek yoktu. Ali dayandı çikolataya. 30, 31, 35, 40, 50. Evet, 50. çikolatayı zorla tıktı ağzına Ali. Çikolatayı taş yutar gibi yuttu. Bahsi kazandığı için Selim'den çikolataların parasını alıp almadığını anımsayamıyorum. Çünkü son çikolata parçasını da yuttuktan sonra Ali'nin yüzü göğermiş, kendinden geçmiş ve hemen önce okul revirine, oradan da Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Patates yumruları gibi şiş yüzlü o iyi yürekli Ali bir daha aramıza dönmedi. Patlayıncaya dek çikolata yediği için Haydarpaşa Hastanesi'nde ölmüştü. Sınıf arkadaşlarım Haydarpaşa Askeri Hastanesi için Yemen çölü gibi giden dönmüyor derlerdi. Gerçekten de tedavi için o hastaneye giden arkadaşlarımızdan dönmeyenler çoktu. Sınıf arkadaşlarımız Haydarpaşa Hastanesi'ne gitmekten öyle korkmuşlardı ki hastalansalar bile viziteye çıkmamak için aralarında sözleşmişlerdi. Benim 5 yıllık askeri lise ve 2 yıllık harp okulu öğrenciliğimde hiç hastaneyle, hekimle, ilaçla, revirle ilişkim olmamıştı. Yalnız bir kez lisenin 10. sınıfındayken hastalanmış, okul revirinde 2 gün yatmıştım. 7 yıl içinde, ondan sonraki uzun yıllarda da bunun dışında bir kez bile hekime çıkmadım. 48 yıl önce patlayıncaya dek çikolata yiyerek ölen Ali, belleğimin bir gizli yerinde kalıp unutulmuşken bir sınıf arkadaşımın anımsatmasıyla birden canlanıverdi. Ali aç gözlü değildi ama çikolatayı açtı. Arkadaşlarına sattığı çikolatayı kendisi yiyemiyordu. Çikolata yüzünden canından oldu. Segon geldi. 7. sınıfta 700 kadar öğrenciydik. 8. sınıftakilerle birlikte 1000 kadardık. Bunca öğrenciyi sınıf subayı olan 500 başı yönetiyordu. Bunlardan nakliye sınıfından olduğu için mor yakalı yüzbaşı Tevfik Bey'e Arabacı Tevfik denilirdi. Babacan, hoşgörülü, kır saçlı bir adamdı. Yüzü çiçek bozuğu olan uzun boylu, esmer, koyu kara saçları uzun ve tarılı yatık olan yüzbaşı Süleyman Bey'e de Çopur Süleyman denilirdi. Açık sarışın yüzbaşı Ömer Bey'e Sarı Ömer diyordu çocuklar. Hiç kuşkusuz savaş görmüş yetenekli iyi subaylardı ama bir okul yöneticisi, öğrencisi, eğiticisi olarak seçilerek bu göreve atandıkları söylenemezdi. Herhangi bir askeri birliğe atanır gibi onlar okul yönetimine, öğrenci eğitimine gönderilmişlerdi. Anılarım kimi çevrelerde aşırı tedirginlik yaratabilir. Bu denli anlatamayacağım olaylar özellikle eğitim için seçilmemiş subayların bizi iyi yönetmediğini göstermektedir. Şurası da var ki Kurtuluş Savaşı sonrasının yoksulluk dönemini yaşıyorduk. İstenildiği gibi eğitici ve yönetici kadro bulunamazdı. 1000 kadar öğrenci nasıl öğrenciler olduğumuzu az da olsa anlatmaya çalışmıştım. Bu 5 sınıf subayı yüzbaşının haylaz, haşarı, deli fişik öğrencilerle baş ettikleri söylenemezdi. Belki de umutları ders yılı sonunda beğenilmeyen öğrencileri okuldan çıkarıp ya da alaya gönderip ayıklamak, geri kalan öğrencileri kurtarmaktı. Azılı, yaşları büyük öğrenciler üstünde disiplin kurulamıyordu. Okulda bir kargaşalık vardı. Ama bu durum yüzbaşı ağa gelince birden değişti. Evet birden. Hani muma çevirdi diye bir deyim vardır ya. Tam işte öyle. Yüzbaşı Ağa ders yılının ortasına doğru gelmişti. Gelir gelmez de onca kişinin başa çıkamadığı kabadayısını, Gülhan Bey'ini, haylazını hizaya sokup muma çevirdi. Bütün öğrenciler Yüzbaşı Ağa'dan korkar, çekinirdi. Bunu nasıl başarıyordu? Bunun gizi neydi? Şudur diye kesin bir şey söylenemezdi sanırım. Olsa olsa bu bir davranış özelliğiydi. Yüzbaşı Ağa iri yarı değildi. Bağırıp çağırmazdı, sövmezdi, hatta dövmezdi de. Bastonya'da tesbih yerine elinde ince bir sopa taşırdı. Sopa değil de kabuğu sıyrılmış bir çubuk dal. Okulun çığırından çıkmışlığını, disiplini bir düzene sokmuştu. Elbet ondaki bu gücün bir açıklaması olmalıydı. Önce güzel ve etkili konuşuyordu. Konuşmasından bilgili olduğu anlaşılıyordu. Herhangi biri gibi gelişi güzel konuşmuyordu. Yüzbaşı Ağa gelmeden önce öbür sınıf subaylarının dersliğimize girip konuştukları olmamıştı. Her zaman ciddiydi. Sık sık zegon derdi. Zegonu disiplin anlamına kullanıyordu. Her şeyin başı zegon. Önce zegon. Güzel de giyinirdi. Giysisi lastikotin denilen kumaştan ve usta terzi elinden çıkmaydı. Hep tıraşlı, pırıl pırıl bir yüzle görürdük onu. Savaş anıları da zengindi. Çok genç yaşta, aklımda yanlış kalmadıysa 19 yaşındayken, 1. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde savaşmıştı. Sonra da Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Göğsünde İstiklal Madalyası vardı. O dönemde subayların göğüslerine, yakalarına, omuzlarına başka renkli işaretler, nişanlar, madalyalar, kurdeleler, süsler takmaları yasayla yasaklanmıştı. Olanlar yalnızca İstiklal Madalyası takarlardı. Orta boyluydu, esmerdi. Gözleri kapkara ve pırıl pırıldı. Yaşamım boyunca bende etkileri sürmüş 300 başım oldu. Üçünün de bende çok saygın anıları vardır. Biri Yüzbaşı Kamil Çelikkol. Albay emeklisiyken de dostluk kurmuştuk, öldü. Biri Yüzbaşı Nuri Pamir. Albayken Kore Savaşı'nda öldü. Biri de Yüzbaşı A. Niçin Yüzbaşı A'nın adını açık olarak yazamadığımı daha sonra anlatacağım. Bunca sevip saydığım Yüzbaşı A, bence çok acıklı olan özel yaşamıyla benim yaşamımdaki en büyük ve acı düş kırıklığı olmuştur. Çalınan kumbara. İş bankasından aldığım kumbaram sıramın gözünde duruyordu. Haftalıklarımdan artırabildiğim paramı kumbarama koyuyordum. Neredeyse dolacaktı. Bir hafta sonra kumbaramı bankaya götürmeye hazırlanıyordum. Bir sabah koğuştan dersliğe gelip de sırama oturunca sıra gözümün kilidinin kanırtılarak kırılmış olduğunu gördüm. Kapağı açtım, kumbaram yoktu. Dersliklerin kapılarının açıldığı koridorun dibinde Yüzbaşı Ağa'nın odası vardı. Gittim. Yüzbaşı Ağa'ya kumbaramın çalınmış olduğunu söyledim. Yüzbaşı Ağa kumbaramı sıra gözüme koyduğum, kendi odasına saklamadığım için kızarak konuştu. Biraz da azarladı beni. Banka battığı için ilk kumbaramda biriktirdiğim paralara sahip olamamıştım. İş bankasından aldığım ikinci kumbara da doluyken çalınmıştı. İnatçıydım. İki kumbaramın da elden çıkması para biriktirme tutkumu daha da artırmıştı. İlle zengin olacaktım. Para biriktirerek zengin olmaya kararlıydım. Üçüncü kumbarayı hangi bankadan aldığımı şimdi anımsayamıyorum. Ya gene İş Bankası'ndan ya da Ziraat Bankası'ndan almıştım. Üçüncü kumbaramı Yüzbaşı Ağa'nın odasına koymuştum. Her hafta izinden dönüşümde gider artan paramı dolapta duran kumbarama koyardım. Kumbaram güvenli bir yerdeydi. Artık çalınamazdı. Üçüncü kumbaramı aldıktan bir süre sonra arkadaşlar çalınan ikinci kumbaramı kapağı kırılmış, içinden paralar boşaltılmış olarak bulmuşlardı. Orta bahçeden dersliklere geçilirken arada bir de iç bahçe vardı. Bu iç bahçe yapının alt katının çerçevesiz, camsız pencereleri açılırdı. Bu açık pencerelerden kullanılmayan karanlık bodrumlara geçilirdi. Bu ışıksız bodrumlara daha önce sözünü ettiğim sapık olanlar girip çıkarlardı. Bu bodrumda oynaşan eşcinsel çocukların koruyucusu olan yaşları büyük arkadaşları da yoktu. Kapağı kırılmış olarak kumbaram işte bu bodrumda bulunmuştu. İki kumbaramın da elden çıkmasının acısıyla bu ziyanlarımı da gidermek, açığımı kapamak istercesine daha az para harcayıp daha çok para biriktirmek çabasına düşmüştüm. Artan paramı Yüzbaşı Ağa'nın odasındaki dolapta duran kumbarama dolduruyordum. Ziyan olan iki kumbara dolusu paramdan sonra öylesine bir para biriktirme tutkusuna kapılmıştım ki elimde olsa kumbaramı birden doldurup içindeki parayı bankaya yatıracaktım. Bankada hesabı olan biri olmak istiyordum. Üçüncü kumbaram yarıdan çok dolmuştu. Hafta iznimden bir dönüşümde her zamanki gibi Yüzbaşı Ağa'nın odasına gittim. Yüzbaşı Ağa odasında yoktu. Her zaman yaptığım gibi kumbaramın durduğu dolabı açtım. Bozuk paralar elimde, kumbaram yerinde yok. Yüzbaşı Ağa'nın kumbaramı başka bir yere kaldırmış olduğunu sandım. Gelmesini bekledim. Gelince kumbaramı sordum. Yüzbaşı ah kızdı, beni azarladı. Sanki ben suçluydum. Evet, dolaylı olarak beni suçlamaktaydı. Sanki buradan kumbaramı kendim almıştım da. Bir de şimdi kumbaram nerede diye soruyordum. Açıkça böyle söylemiyordu ama böyle demeye getiriyordu. Biraz daha üstelesem suçlu, iftira ediyor duruma düşecektim. Buradan kim alabilirmiş senin kumbaranı? Kimse alamaz diye bağırıyordu. Benim odama yabancı girmez. Girenler de güvenli insanlar. Sesimi çıkarmadan çıktım odasından. Yüzbaşı ağanın neden haksızlık ederek beni suçlamaya çalıştığını. Ortaya çıkan sonraki olaylardan anlayacaktım. Yüzbaşı ağanın odasına sınıf mümessilleri ve baş mümessil girip çıkmaktaydı. Hatta bu öğrenciler yüzbaşının odasını kendi özel odalarıymış gibi kullanırlardı. Ne olursa olsun ben zengin olmaya kesin kararlıydım. Yenilgiler tutkumu daha çok kamçılıyordu. Bir kumbara daha aldım. 4. kumbara. Bu kumbara olayını çok kez bir öykü olarak yazmayı düşünmüşümdür. Ama bu olayın öyküsünü yazsaydım inandırıcı olmayacaktı. Okurları 3 kez kumbarama sahip olmadıktan sonra 4. kumbarama alışıma inandıramayacaktım. Hadi buna inanılsa bile 4. kumbaramın da çalınmış olduğunu artık kimse inanmazdı. Evet, 4. kumbaram da çalındı. Okulun en alt katında depoy vardı. Depoyda öğrencilerin bavulları, eşyaları dururdu. Dış kapısı kilitliydi. Haftada 2 kez açılır, bavulu olan çocuklar birlikte depoya girerlerdi. Depoyda benim bavulum olmadığı için 4. kumbaramı bir arkadaşım bavuluna koymuştum. 8. sınıftaydık. Bavulun sahibi olan arkadaşla açıldığı gün depoya girmiştik. Arkadaş bavulunu açtı ama içinde kumbaram yoktu. Sakın zengin olmaktan vazgeçtiğimi sanmayın. Bir hikayede anlatılınca okulun inandırılması zor bir olaydır. 5. kumbaramı da aldım ama 5. kumbaram da biriktirdiğim paramın da sahibi olamadım. Sırası gelince 5. kumbarama ne olduğunu yazacağım. 27. ayrımın sonu, sayfa 330.